Ayrım 27. Görmek. José Saramagos, sayfa 246. Komiser içeriden birinin "Kim o?" diye seslenmesini bekliyordu ama kapı sessizce açıldı ve eşikte beliren kadın ona "Buyurun, ne istiyordunuz?" diye sordu. Komiser elini cebine götürüp kartını uzattı. "Polis," dedi. "Peki, polis bu apartmanda yaşayan insanlardan ne istiyor?" diye sordu kadın. Sorulacak birkaç soruya yanıt vermelerini. "Ne hakkında?" "Kat sahanlığının sorgulamaya başlamak için uygun bir yer olduğunu sanmıyorum. Bir sorgulama söz konusu, öyle mi?" diye sordu kadın. "Bayan, size yalnızca iki soru bile sorsam bu bir sorgulama sayılır. Dili doğru kullanmaya önem verdiğinizi görüyorum. Özellikle de bana verilen yanıtlar söz konusu olduğunda. İşte iyiliği su götürmez bir yanıt. Benim için zor olmadı. Altın tepsi içinde siz sundunuz bu yanıtı. Buraya gerçeği öğrenmek için geldiyseniz size başka olanaklar da sunarım. Gerçeği aramak her polisin temel amacıdır. Bunu sizin ağzınızdan böyle tumturaklı bir şekilde duymak beni memnun etti. Şimdi içeri buyurun. Kocam gazete almak için dışarı çıkmıştı. Birazdan döner. Daha uygun olacağını düşünüyorsanız dışarıda da bekleyebilirim. Ne ilgisi var? Girin içeri. İnsan polisten başka kimin yanında kendini daha güvenli hissedebilir ki?" dedi kadın. Komiser içeri girdi. Kadın önden gitti ve ona insanı içeri davet eden, yaşam dolu, dostça bir havası olan salonun kapısını açtı. "Buyurun, oturun Bay Komiser," dedi ve sordu. "Size bir fincan kahve ikram edebilir miyim?" "Çok teşekkür ederim. Görev başındayken hiçbir ikramı kabul etmem." "Elbette, büyük çürümeler hep böyle başlar. Bugün bir kahve, ertesi gün bir kahve daha, üçüncü de zaten artık bir şeyler yitirilmiştir." "Bu bir ilke sorunu bayan. Sizden merakımı gidermenizi rica edeceğim." "Hangi merakınızı?" "Bana polis teşkilatından olduğunuzu söylediniz. Komiser olduğunuzu belirten bir kart gösterdiniz ama bugüne kadar bildiğimi zannettiğim kadarıyla polis birkaç hafta önce kenti terk etti ve bizi her yere egemen olan şiddetin ve suçun pençelerine teslim etti. Sizin şu an burada bulunmanızdan polisin yuvaya geri döndüğünü mü anlamam gerekiyor?" "Hayır bayan, sizin deyiminizle söyleyecek olursam yuvaya geri dönmedik. Biz hala sınır çizgisinin öte yanındayız. Öyleyse sizi sınırın bu yanına geçmeyi iten nedenler çok önemli olmalı." "Evet, çok önemli. Bana soracağınız sorular da doğal olarak bu nedenlerle ilgili olacak." "Doğal olarak öyle olacak. O halde bana o nedenleri açıklamanızı beklemem gerekiyor." "Kesinlikle." 3 dakika sonra sokak kapısının açıldığını duydular. Kadın salondan çıktı ve eve dönen kişiye, "Düşünebiliyor musun? Bir ziyaretçimiz var, bir polis komiseri, gerçek bir komiser." "Öyle mi? Polis komiserleri ne zamandan beri masum insanlarla ilgileniyorlarmış?" Bu son sözler salona karısının önünden giren doktor tarafından yerinden kalkmış olan ve kendisine "Masum insan yoktur" diye karşılık veren komisere söylendi. "Bir cinayet işlememiş olsak da mutlaka başka bir suç işlemişizdir." "Ya öyle mi? Biz hangi cinayeti ya da suçu işlemişiz ya da işlemiş olmakla suçlanıyoruz peki?" "Beni bu kadar sık boğaz etmeyin doktor. Önce şöyle bir oturalım, oturduğumuz yerde daha rahat konuşuruz." Doktor ve karısı kanepeye oturup bekledi. Komiser birkaç saniye suskun kaldı. İzleyici en iyi taktiğin ne olabileceği konusunda içine birden kuşku düşmüştü. Müfettiş ve polis memuru aldıkları talimata göre tavşanın vaktinden önce sıçramaması için kör kadın cinayet hakkında sorular sormakla yetinebilirlerdi. Ama komiserin daha iddialı hedefleri vardı. Kocasının yanında hiç kimseye hesap vermek zorunda değilmiş, hiçbir şeyden korkusu yokmuş gibi sakin sakin oturan kadının bir katil olmanın ötesinde bir hukuk devletine boyun eğdiren, diz çökerterek onu küçük düşüren şeytani manevranın bir parçası olup olmadığını ortaya çıkarmak istiyordu. Şifre servisinde komisere deniz papağanı gibi gülünç bir kod adını kimin verdiği bilinmiyordu. Bu kişi kuşkusuz ona düşman bir personeldi. Ona yakışacak en savaşçı ve en doğru ad Aleyhin, yani o büyük satranç ustasının adı olabilirdi. Ne yazık ki usta yaşayanların dünyasından elini eteğini çekmiş bulunuyordu. İçine düşen kuşku birden duman gibi dağılarak yerini kesin bir gerçekliğe bıraktı. Darbelerini ard arda nasıl müthiş bir uyum içinde indirdiğini, o öyle yaptığını sanıyordu. Bu stratejinin onu nasıl batırıp sonunda mat ettiğini birlikte gözlemleyelim. Sevimli bir gülümsemeyle biraz önce öncelik gösterip önerdiğiniz kahveyi şimdi kabul edebilirim dedi. Polislerin görev sırasında hiçbir şey kabul etmediklerini size anımsatayım diye karşılık verdi komiserin oynadığı oyunun farkına varan doktorun karısı. Komiserlerin uygun gördükleri durumlarda kuralların dışına çıkma yetkileri vardır. Yani yaptığınız soruşturma öyle gerektiriyorsa diyorsunuz. O şekilde de ifade edilebilir. Öyleyse benim size getireceğim kahvenin çürüme yolunda atılan ilk adımı oluşturacağından endişe etmiyorsunuz. Yanlış anımsamıyorsam o durumun üçüncü kahveden sonra gerçekleştiğini söylemiştiniz. Hayır, ben ilk kahvenin kapıyı açtığını, ikinci kahvenin çürümeye aday kişinin tökezlemeden içeri girebilmesi için kapıyı aralık tuttuğunu, üçüncü kahvenin de onu bir daha açılmamak üzere kapattığını söyledim. Uyarınıza teşekkür ederim. Bunu bir öğüt olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla ben birinci kahvede kalacağım. Ben de size o ikramı hemen yapacağım, dedi kadın salondan çıkarken. Komiser saatine baktı. Aceleniz mi var, diye sordu doktor kasıtlı olarak. Hayır doktor, acelem yok. Sizi öğle yemeğinden alıkoymuş olabileceğimi düşünüyorum yalnızca. Yemek için vakit henüz erken. Ayrıca sizden istediğim yanıtları alabilmek için ne kadar zaman harcayacağımı da düşünüyordum. Almak istediğiniz yanıtları zaten biliyor musunuz? Yoksa sorduğunuz sorulara yanıt verilmesini mi istiyorsunuz, diye sordu doktor. Sonra ekledi. Bu ikisi de aynı şey değil. Haklısınız, aynı şey değil. Baş başa yaptığımız kısa görüşme sırasında karınız benim dil konusunda net olunmasına değer verdiğimin farkına vardı. Sizin için de aynı şeyin geçerli olduğunu gözlemliyorum. Benim mesleğimde tanı yanlışlıklarını ifade belirsizliklerinden kaynaklanmasına sık rastlanır. Size doktor diye hitap ettim. Bunu nereden bildiğimi bana sormadınız. Bunun nedeni bir polise bildiği ya da bildiğini ileri sürdüğü şeyi nereden öğrendiğini sormanın zaman kaybından başka bir şey olmadığını düşünmem. Güzel yanıt bayım. Zaten Tanrı'ya da nasıl olup her şeyi bilen, her yerde hazır bulunan, her şeyi kadir olan bir varlık olarak yaratıldığını kimse sormuyor. Polislerin Tanrı olduğunu söylemeye kalkmayın bana. Biz onun yeryüzündeki alçak gönüllü temsilcileriyiz doktor. Ben kiliselerin ve papazların öyle olduğunu sanıyordum. Kiliseler ve papazlar ikinci sırada yer alıyor. Kadın elinde kahvelerle içeri girdi. Tepside üç fincan, yanında da kuru pastalar vardı. Öyle görünüyor ki bu dünyada her şeyin tekrarlanması gerekiyor, diye düşündü komiser. Esirgen sigorta şirketinde yaptığı kahvaltının tadı damağında yeniden canlanırken. Kahveyle yetineceğim, dedi. Çok teşekkür ederim. Fincanı tepsinin üzerine koyduğunda yeniden teşekkür etti ve hınzırca bir gülümsemeyle ekledi. Kahveniz nefis bayan. İkinci fincanı içmeme konusundaki kararımı yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirim. Doktor ve karısı kahvelerini bitirmişlerdi. Kuru pastaları kimse el sürmemişti. Komiser ceketin dış ceplerinden birinden not defterini çıkardı. Tükenmez kalemin kapağını çekti ve alacağı yanıt kendisini gerçekten ilgilendirmiyormuş gibi sesine yansız, ifadesiz bir ton verdi. 4 yıl önce bulaşıcı hastalık sırasında körleşmemenizi bana nasıl açıklayacaksınız bayan? Doktor ve karısı birbirine şaşkınlıkla baktı. Kadın, benim 4 yıl önce körleşmediğimi nereden biliyorsunuz? Kısa bir süre önce, diye karşılık verdi komiser. Kocanız büyük bir zeka örneği göstererek polise bildiği ya da bildiğini ileri sürdüğü bir şeyi nereden öğrendiğini sormanın zaman kaybından başka bir şey olmayacağını söyledi bana. Ben kocam değilim. Ben de size, hatta size de kocanıza da meslek sırlarımı açıklamak zorunda olmadığımı söylemek zorundayım. Sizin körleşmediğinizi biliyorum. Bu benim için yeterli. Doktor söze karışmış gibi bir hareket yaptı ama karısı elini onun koluna koydu. Çok güzel. Öyleyse söyleyin bana. Bu söyleyeceğinizin bir sır olmadığını varsayıyorum. Benim 4 yıl önce körleşip körleşmediğim polisi hangi nedenle ilgilendirebilir? Siz de herkes gibi görme yetisini yitirmiş olsaydınız, siz de benim gibi körleşmiş olsaydınız şu anda burada olmazdım. Bundan emin olabilirsiniz. Körleşmiş olmamak bir suç mu, diye sordu kadın. Körleşmiş olmamak suç değildir ve madem ki beni zorladınız söyleyeyim. Körleşmemiş olmanız sayesinde bir suç işlemiş olmasaydınız olmazdı da. Suç mu? Cinayet. Kadın kocasına ondan bir öğüt beklermişçesine baktı. Sonra hemen komisere döndü ve şöyle dedi. Evet doğru, bir erkeği öldürdüm. Sözünü sürdürmedi. Komiserin gözlerinin içine ısrarla baktı ve bekledi. Komiser defterine bir şeyler kazıyormuş gibi yaptı. Aslında istediği yalnızca zaman kazanıp sonraki darbeyi düşünmekti. Kadının verdiği tepkinin kafasının içindeki hesapları alt üst etmesi, yalnızca işlediği cinayeti itiraf etmesinden kaynaklanmıyordu. İtirafın ardından o konuda artık söylenecek hiçbir şey kalmamış gibi susmuştu. Aslında beni de ilgilendiren o cinayet değil zaten, diye düşündü. Sanırım bana açıklayacağınız sağlam bir gerekçeniz vardır, demek gafletinde bulundu. Hangi konuda, diye sordu kadın. Cinayet konusunda. O bir cinayet değildi. Neydi öyleyse? Adaletin yerine getirilmesiydi. Adaleti mahkemeler yerine getirir. O onur kırıcı suç konusunda polise şikayette bulunamazdım. O dönemde herkes gibi sizin de kör olduğunu söylediniz az önce. Siz hariç bayan. Evet, ben hariç. Kimi öldürdünüz? Bir tecavüzcüyü, iğrenç bir yaratığı. Size tecavüz eden birini öldürdüğünüzü mü söylüyorsunuz? Bana değil, bir arkadaşıma tecavüz ediyordu. Kör bir arkadaşınız ama. Evet, kör bir arkadaşıma. Adam da kör müydü? Evet. Onu nasıl öldürdünüz? Makasla. Makası kalbine mi sapladınız? Hayır, boğazına sapladım. Ama şu anda size baktığımda karşımda bir katil görmüyorum. Ben katil değilim. İyi ama bir insanı öldürdünüz. O bir insan değildi komiser bey, bir tahta kurusuydu. Komiser not aldı, sonra doktora döndü. Peki siz bayım, karınız bir tahta kurusunu zevkle öldürürken siz neredeydiniz? Bizi içine kapattıkları eski akıl hastanesinin yatakhanesinde. Körleşen ilk insanları karantinaya alırlarsa hastalığın yayılmasını önleyebileceklerini düşünüyorlardı. Sanırım siz göz doktoruydunuz. Evet, ben o ayrıcalığı yaşadım. Buna ayrıcalık denirse elbette. Yani kör olan ilk insana kendi muayenehanemde baktım. Erkek miydi, kadın mıydı? Erkek. Sonradan o da sizin kaldığınız yatakhaneye mi kapatıldı? Evet, muayenehanemde bulunan öteki hastalarla birlikte. Karınızın tecavüzcüyü öldürmekte haklı olduğunu düşündünüz mü? Bunun gerekli olduğunu düşündüm. Neden? Siz de orada bulunsaydınız bana bu soruyu sormazdınız. Olabilir ama ben orada değildim. Dolayısıyla soruyu yeniden soruyorum. Karınızın bir tahta kurusunu, yani arkadaşına tecavüz eden adamı öldürmesini hangi nedenle gerekli gördünüz? Birinin o işi yapması gerekiyordu ve aramızda gözleri gören tek kişi oydu. O tahta kurusunun bir tecavüzcü olması yüzünden mi? Yalnızca o değil, o yatakhanedeki öteki adamlar da yiyecek karşılığında kadınları kendileriyle yatmaya zorluyorlardı. Adam onların şefiydi. Karınız da tecavüze uğradı mı? Evet. Arkadaşından önce mi sonra mı? Önce. Komiser defterine bir not daha aldı ve sordu. Bir göz doktoru olarak karınızın görme yetisini yitirmemesini nasıl açıklıyorsunuz? Göz doktoru olarak bunun bir açıklaması olmadığını söyleyeceğim. Eşine az rastlanır bir karınız var doktor. Doğrudur ama yalnızca bu nedenle değil. O eski akıl hastanesine kapatılan insanlara sonra ne oldu? Bir yangın çıktı. Çoğu kömürleşerek ya da yıkılan duvarların altında kalarak can verdi. Duvarların yıkıldığını nereden biliyorsunuz? Çok basit. Kendimizi dışarı attığımızda binaların yıkıldığını duyduk. Peki siz nasıl kurtuldunuz, siz ve karınız? Kurtulmayı son anda başardık. Şansınız varmış. Evet, bize karım rehberlik etti. Biz derken kimleri kastediyorsunuz? Kendimi ve daha birçok kişiyi, muayenehanemde bulunan insanları. Kimdi onlar? Size biraz önce sözünü ettiğim körleşen ilk kişi. Onun göz zarı yangısından şikayet eden karısı, katarakt olmuş yaşlı biri, annesiyle birlikte gelen gözleri şehla küçük bir çocuk. Bütün bu insanların yangından kurtulmasına karınız mı yardım etti? Hepsine o yardım etti. Küçük çocuğun o sırada akıl hastanesinde bulunmayan annesi dışında. Kadın o kargaşada çocuğunu kaybetmişti ve oğlunu hepimiz yeniden görmeye başladıktan birkaç hafta sonra bulabildi. Bu arada çocukla kim ilgilendi? Biz. Siz ve karınız. Evet, o ilgilendi. Çünkü onun gözleri görüyordu. Biz de elimizden geldiğince ona yardım ediyorduk. Yani karınızın rehberliğinde komün halinde yaşadığınızı mı söylüyorsunuz? Evet, o bize hem rehberlik etti hem de karnımızı doyurdu. Gerçekten çok şanslıymışsınız, diye yineledi komiser. Evet, böyle denebilir. Durum normale döndüğünde o gruptaki insanlarla temasınızı korudunuz mu? Evet, doğal olarak. Temasınız hala sürüyor mu? Evet, ilk kör olan kişi dışında. Bu istisnanın nedenini öğrenebilir miyim? Sevimli bir insan değildi. Ne anlamda? Her anlamda. Çok belirsiz bir yanıt bu, farkındayım. Biraz daha açıklık getiremez misiniz? Onunla konuştuğunuzda siz de aynı kanıya varacaksınız. Nerede oturduklarını biliyor musunuz? Kimin? İlk kör olan adamla karısının. Onlar ayrıldılar, boşandılar yani. Kadınla temasınız var mı? Onunla var ama kocasıyla yok. Hayır, onunla yok. Neden? Daha önce söyledim size, sevimli biri değil o. Komiser defterini eline aldı ve bu kadar sıkı bir sorgulamadan sonra hiçbir bilgi elde edememiş olmamak için kendi adını yazdı. Sonraki darbeye geçecekti, en şüpheli, en riskli darbesine. Başını kaldırdı, doktorun karısına baktı. Konuşmak için ağzını açtı ama kadın lafını ağzına tıktı. Siz polis komiserisiniz, buraya geldiniz. Kendinizi bize komiser olarak tanıttınız, bize her türlü soruyu sordunuz ama benim bilerek ve isteyerek işlediğim ve size itiraf ettiğim kimileri artık hayatta olmadığından ve o sırada çevremdeki herkes kör olduğu için tanığı bulunmayan, ayrıca 4 yıl önce yasaların tümünün rafa kalktığı mutlak kaos ortamında işlenen ve bugün kimsenin ilgilenmediği cinayet hakkında hiçbir şey sormadınız. Bize, sizi buraya getirenin ne olduğunu söylemenizi bekliyoruz hala. Öyle sanıyorum ki kartları masanın üzerine açmanın zamanı geldi artık. Kenarından dolanıp durmayı bırakıp Sizi buraya getiren konuya doğrudan girseniz iyi olacak, diyorum ben. İçişleri Bakanı'nın kendisine verdiği görev, yani beyaz oy olayı ile karşısında duran kadın arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını ortaya çıkarılmasından ibaret olan o görevin amacı, komiserin zihninde o ana kadar son derece açıktı. Yelgelim kadının pat diye fütursuzca söze girmesi, onun elini kolunu bağlamış, daha da kötüsü gözlerini indirerek, çünkü onun gözünün içine bakmaya cesareti yoktu, kadına, "Bayan, siz demokratik sistemi tehlikeye düşüren bozguncu, ölümcül olarak nitelersek pek de abartmış sayılmayacağımız, hareketin düzenleyicisi olmayasınız sakın," diye soracak olsa içine düşeceği durumun ne kadar gülünç olacağının bilincine varmasına neden olmuştu. "Hangi bozguncu hareket?" diye soracaktı kadın. "Beyaz oy hareketinin, beyaz oy atmanın bozgunculuk olduğunu mu söylüyorsunuz bana?" diye soracaktı bu kez de. "Evet, çok kitlesel bir harekete dönüşürse öyle." "Peki bu söylediğiniz nerede yazılı? Anayasada mı? Seçim yasasında mı? Musa peygamberin 10 emrinde mi? Karayolları yasasında mı? Meyve suyu şişelerinde mi?" diye üsteleyecekti. "Hiçbir yerde yazılı değil ama bunun basit bir değerler hiyerarşisi ve sağduyu sorunu olduğunu herkes anlayabilir. Sırasıyla önce normal oy, sonra beyaz oy, sonra boş oy, nihayet çekimsel oy geliyor. Bu oylardan ikinci derecede olanların oluşturduğu bir kategori. Temel kategorilerden birine ağır basacak olursa demokrasinin tehlikeye gireceği açık seçik ortadadır. Oy denen şey dikkatli ve özenli kullanılmak üzere vardır. Peki olup bitenin suçlusu ben miyim yani? Ben de öyle olup olmadığını doğrulamaya çalışıyorum. Peki ben başkent halkının çoğunluğunu beyaz oy kullanmaya nasıl zorlamış olabilirim? Kapıların altının el ilanı atarak, sihirli formüller uygulayarak, gece yarısı ayin duaları yaparak, sarnıçların içine kimyasal karışımlar dökerek, herkese piyangodan büyük ikramiye vaat ederek ya da kocamın muayenehanesinde kazandığı paralarla oy satın alarak mı? Herkes kör olduğunda siz görme yetinizi yitirmediniz. Bunun nedenini bana hala açıklayamadınız ya da açıklamayı reddediyorsunuz. Böyle yapmakla şimdi dünya demokrasisini tehdit mi ediyorum? Ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum zaten. Öğrenin öyleyse. Beni de öğrendikleriniz bittikten sonra görmeye gelin. Çünkü bundan böyle ağzından tek bir söz bile çıkmayacak. Oysa komiser tam da böyle bir duruma meydan vermemeye çalışıyordu. Şimdilik başka sorusu olmadığını ama ertesi gün aynı saatte sorgulamaya devam etmek için yeniden geleceğini söylemeye hazırlanıyordu ki kapının zili çaldı. Doktor yerinden kalkıp gelenin kim olduğuna bakmaya gitti. Salona müfettişle birlikte döndü. "Bu bay müfettiş olduğunu ve sizin kendisini görmek için buraya çağırdığını söylüyor komiser bey." "Öyle," dedi komiser, "ama işimiz bugünlük burada bitti. Yarın aynı saatte devam edeceğiz." "Bana ve polis memuruna ne söylediğinizi size anımsatayım deme cüretini gösterdi müfettiş ama komiser onu susturdu. "Söylediğimin ya da söylemediğimin şu an için bir önemi yok. Peki buraya yarın üçümüz birlikte mi geleceğiz?" "Müfettiş, sorunuz yersiz. Ben kararlarımı her zaman istediğim zamanda ve yerde veririm. Zamanı gelince bu konuda bilgilendirileceksiniz," diye karşılık verdi komiser sinirli bir ses tonuyla. Doktorun karısına döndü ve "Yarın buyurduğunuz gibi zamanımı konunun etrafında dolanarak yitirmeyeceğim. Dosdoğru hedefe yöneleceğim ve soracağım şey size bana göründüğü kadar olağanüstü gelmeyecek. Çünkü siz bundan 4 yıl önce ülkeyi saran beyaz körlük sırasında görme yetinizi yitirmediniz. Oysa ben kör oldum. Müfettiş kör oldu, kocanız kör oldu ama siz olmadınız bayan. Bu durumun tencereyi yapan kapağını da hazırlar diyen eski atasözünü doğrulayıp doğrulamadığını göreceğiz bakalım. Demek mesele tencereler komiser bey," dedi doktorun karısı alaycı bir ses tonuyla. "Kapaklar söz konusu bayan, kapaklar," diye karşılık verdi komiser kapıya doğru yollanırken. Rakibi oradan iyi kötü onuruyla ayrılmasına izin vermiş olduğu için rahat bir soluk aldı. Başı hafifçe dönüyordu. 27. ayrımın sonu sayfa 256.